Gotik giyinmeden de gotik olunabileceğinin kanıtı, müzik programı Orta Yaş Krizi sizleri selamlıyor. Bugün belki de ne güzeldir İngilizlik ifadesinin karşılığı olan bir grup seçtik sizler için. Herkes soruyordu ne zaman gelecek diye. Mert'le uzun bir süre boyunca hangi albümünü seçelim, hangisinde karar kılmamız lazım diye tartıştık. Orta Yaş Krizi'ne en uygun olacak albümü olan The Cure'un Pornografi albümünü seçtik. Mert, öncelikle şeyden başlayalım. The Cure'dan, Robert Smith'ten uzun uzun bahsedeceğiz. Sadece ilk önce şeyi söyle bana. Biz diğer albümlerden önce neden pornografiyi tercih ettik? Orta Yaş Krizi'nin neden daha iyi olduğunu düşünüyoruz? Fikrini alayım. Benim bir fikrim var, söyleyeceğim.
Çünkü en çok o istendi yani.
Orta Yaş Krizi takipçilerini dinler. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. The Top gibi dönüşüm albümünü seçebilirdik. Ama sanki Robert Smith'in ve grubun da çok büyük bir kriz yaşadığı bir dönemde bu kadar yaratıcı, bu kadar etkileyici, bu kadar çarpıcı ve yani zamana direnen bir albüm ortaya koymuş olması sanki Orta Yaş Krizi'ne daha çok yakışır diye düşündüm.
Ya Cure'un muhtemelen en çarpıcı albümü. Hani bir şey vardır ya, kült film, işte kült albüm, kült kitap falan. Bence Cure'un en kült albümü bu. Yani, benim favori albümüm bu değil.
Hangisi bu arada?
Bu dönemden de bu arada bu değil. Benim Cure'un favori albümü Faith. Bundan bir önceki albüm.
Evet, bir önceki albüm.
Ama hangisi daha vurucu albüm dersen ben Pornografi derim kesinlikle yani.
Peki.
Ve bunu da tabii ki çok severim yani. Bence başyapı seviyesinde bir albüm.
Şimdi The Cure hakkında birkaç kelam etmek istiyorum her şeyden önce. Tamamen gerçekten kendine ait bir evren yaratabilmiş bir grup. Yani dinlediğimiz müziklerin belki de yarısı İngiliz, tamam mı? Mert'le düşünürsen yani oturup bir hesap kitap yapsan rock ve metal diyeceğiz ki ulan zaten dinlediğimiz müziklerin yarısı İngiliz. Ama o kadar İngiliz grubunun yanında Maiden'dan tut Beatles'a kadar hepsinin elektronik müzisyenleri falan değerlendirdiğiniz zaman onların falan hepsinin yanında The Cure tamamen kendi tarzını ve kendi ne diyelim janrını diyeceğim ama janr da değil yani çünkü orada Robert Smith'in birazcık kattığı görsellik falan da var. Çünkü mesela The Cure'un dinleyicilerini dünya çapında diğer müzik gruplarının dinleyicilerini ayıran bir özellik var. Abi hepsi önemli, Robert Smith'e benziyor. Hepsi
önemli bir ayrıntı.
Yani seneler boyunca bir konserine falan gittiğiniz zaman mesela bir The Cure konserine giderken yollarda Robert Smith gibi bir sürü insanlar görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki abi bu insanlar The Cure dinleyicisi mesela.
Ya öyle biraz ama bu. Mesela ben şeyde çok şaşırmıştım. Mesela The Mission, gene çok sevdiğim bir grup. Mesela The Mission konserine gitmiştim. İngiltere'de, Londra'da gitmiştim. Ya böyle Mission'ın nasıl diyeyim 87 senesindeki giyindiği şekilde böyle garip siyah şapkalarla, kovboy şapkalarında falan giyinip gelen böyle yüzlerce fan vardı yani. Hani diyeceksin ki lan Mission ne ala, Mission nereye, The Cure nereye, hani büyüklük anlamında. Onların bile bir fan kitlesi var. Fan kitlesi de böyle yani. Senin dediğin çok doğru o yüzden. Ama birazcık tarzla alakalı bu. Şimdi, yani mesela şey...
Şunu... O makyaj tarzına yakışıyor.
Evet, tarzla alakalı. Yakışıyor. Yani bu tarzın kitlesi dünyada böyle bu. İdolleri gibi giyinmek istiyor.
Aynen.
İdolleri gibi, yani Ben She's'in falan işte mesela Suzy gibi giyinmek aynen istiyor. Veya işte diğer elemanlar gibi saçını sarıya boyamak istiyor. İşte The Cure'un kitlesi gene aynı şekilde. Sisters'ın, Mission'ın kitlesi gene aynı şekilde. Bu tarz müzik için görsellik ve nasıl diyeyim moda tarafı, işin moda tarafı çok önemli.
Bu The Cure videosunda oldukça The Banshees ismini duyacaksınız. Şimdiden baştan önden söyleyelim.
Evet.
Çünkü Suzy and The Banshees The olmasa, Cure için çok önemli. Aynen.
Bugünkü bildiğimiz Cure olmazdı yani.
Yani ilk 4 albümünde ve hatta işte tabii The Top falan diye neyse onu da biraz sonra açıklayacağız. Evet. Onlar da bile bayağı etkili olmuş bir grup.
İmajında bir kere yani saçında, başında, makyajında bile Banshees'in çok ciddi etkisi var.
79 senesine gidelim. Mert, tamam mı? 1979 senesinde Robert Smith Banshees grubundan John McKay ayrıldığı zaman Suzy and the Banshees'in Join Hands.
Turnede bu arada.
Evet. Turne esnasında Join Hands albümü turnesinde gitar çalıyor. Join Hands de bu arada yani ilk albümden sonra Banshees'in ilk albümü Scream'den sonra gelen albümü Join Hands. O da çok muhteşem bir albüm. Çok daha karanlık bir albüm ilk albüme göre. Eylül ve Ekim 1979 konserlerinde her gece grupla beraber sahneye çıkıyor. Çünkü The Cure ön grup, The Banshees ondan sonra ana grup Robert Smith önce kendi grubuyla çalıyor, daha sonra Banshees'le çalıyor. Ve
bu arada The Cure'un da ilk albümünü, yani Three Imaginary Boys'u tanıttı. Konserlerden bir tanesi aslında.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Bizim bildiğimiz tarz yok. Çünkü Cure'un mesela 3 albüm hep yanlarına koyarız. 17 Seconds, Fate, Pornography. Yani birbiri arkasına gibiler.
Aslında onun 2. 3. 4. albümler aslında.
Evet, aslında 2. 3. 4. albümler. İlk albüm Three Imaginary Boys ama çok farklı bir tarz var orada.
Yani şöyle söyleyeyim. Three Imaginary Boys'u sen çok güzel bir sıfatla tanınıyorsun. İşte İngilizce'de quirky denen bir sıfat var.
Evet.
Quirky ama quirky Türkçe'de bir karşılığı olan bir şey
yok. Kelime karşılığı
yok. Yani sevimli anlamıyla, sevimli anlamda garip ve farklı yani anlamı var. Şimdi o ilk albüm gerçekten güzel post-punk albümü. Ondan sonra ve şey görebiliyorsun. Bu şarkıları yapan adam yetenekli bir adam.
Evet.
Bu şarkıları yazan
yani
belli yani.
Orada The Wire'ı da duyabiliyorsun. XTC'yi de duyabiliyorsun.
Aynen duyabiliyorsun.
Magazine'i de duyabiliyorsun. Buzzcocks'u da duyabiliyorsun.
Aynen.
O aslında şimdi Cure'un tabii kökleri 70'lerin başına dayanıyor. Punk'tan da öncesine dayanıyor. Bunlar lisede arkadaşlar.
Lise grubu. Aynen.
Michael Dempsey, Lal Tolhurst, Robert Smith falan. Bunlar beraber müzik yapıyorlar. Yani ilk isimler işte Easy Cure.
Evet.
Oradan gelen bütün çalışmalarının aslında sonucu The Imaginary Boys.
Aynen.
Ha, o zamandan çıkan kötü, mükemmel yani hitler var.
Var.
Boys Don't Cry var.
Boys Don't Cry.
Killing in Arab var. Onlar o dönemin malzemesi. Ama aynen, onları da dinlediğin zaman şimdi konuşacağımız bu Banshees sonrası diyeyim döneme
aynen
benzemiyor onlar yani.
Şimdi Banshees etkisiyle birlikte Robert Smith şey söylüyor. Yani onların yarattığı sonik etkiden çok etkilendim. Yarattığı sonik güçten çok etkilendim. Evet. Onlar gibi müzik yapmamız lazım gibi diye hissediyordum diyordu. Ve onlarla birlikte çalmasının da herhalde zaten grubun basçısı Steven Severin'le çok yakın dost oluyorlar.
Evet.
Yani onun da etkisi var. Şimdi bu Eylül-Ekim 2079 tarihleri boyunca Banshees'le beraber çalıyor. Grubun etkisinde
bence
çok alıyor.
Bence olduğu bir grup daha var. Joy Division var.
Şimdi Joy Division'dan da bahsetmek gerekiyor eş zamanlı olarak.
Joy Division'la bir dostlukları yok.
Yok.
Ama Joy Division'ın sound'unun o günden sonra yaptığı, The Cure'un yaptığı her şey üzerinde etkisi var.
Kesinlikle.
Hatta New Order'ın bile var.
Kesinlikle.
Blue Monday yaptılarsa biz de The Walk'ı yapıyoruz.
Şimdi şey düşünüyorum Mert. İkisi de birebir aynı şeyi yapmadıklarının farkındayız. Tamam mı? Joy Division'la The Cure farklı müzikler yapıyor o dönemlerde.
Tabii tabii.
İkisi de varoluşçu bir sıkıntıya sahip.
İkisi de karanlık müzik yapıyor.
İkisi de karanlık müzik yapıyor. Ian Curtis ilk albümün ilk şarkısından beri ölmek istiyordu. Tamam mı?
Evet.
Robert Smith'in ama öyle bir derdi yoktu. Robert Smith bana sorarsan aynı benzer varoluşçu, depresyon ve hayata karşı şüpheci tavrı üstüne şık bir kıyafet olarak giyiyordu. Ben öyle yorumluyorum. Şık bir kıyafetten kastım bunu bir taklit yapıyor ve bunu böyle bir şov amaçlı yapıyor değil. Hı hı. O da gerçekten bir...
O da içtendi.
Ama Ian Curtis'in yaşadığı kadar etkilenmiyordu bundan. Mesela Pornography albümüne geliyoruz. Pornography zamanı diyor ki bu albüm, ilk üç albüme bakıyorsun. Fate de bayağı karanlık bir albüm ama Pornography'ye geldiğin zaman bir anda
İkisinin karanlığı farklı.
Duyguların pornografisi ortaya çıkıyor diyeyim hatta.
İkisinin karanlığı yani farklı çünkü Fate bayağı ölümle alakalı bir albüm. Ama ölümle alakalı işte yakınını kaybetmekle o dönemde Lol Tolhurst'un annesi ölüyor vesaire.
Aynen. Yani büyük annesini büyük babasını kaybetmiş Robert Smith. Onu da çok seviyormuş. Onların da etkisini oluşuyorsun. Ama bana sorarsan Pornography bir kusma,
nihilizm,
kusuyor.
Nihilizm yani, o yani.
Evet ve tamamen içindeki her şeyi, tamamen her şeyle bütün çıplaklığı döktüğü albüm. Ve şunu da söylüyor zaten röportajlarda Robert Smith. Kullandığım uyuşturucuların da etkisiyle, grupta bulunduğumuz durumun da etkisiyle ben ya grubu dağıtacaktım ya da böyle bir albüm yapıp içimi boşaltıp yoluma devam edecektim. Ki zaten bunu yapıyor. Bir sonraki albümde The Top çıkıyor bir anda.
Evet.
Yani
aslında grubu bitiriyor gerçekten. Yani daha doğrusu grup kendi kendine bitiyor aslında.
Bana da sorarsan yani.
Yok gerçekten kendi kendine bitiyor. Cure dağılıyor aslında. Şöyle ki ilk albümdeki basçı Michael Dempsey çocukluk arkadaşları ayrılıyor. Yani yeni doğrultu, müzikal doğrultudan hoşnut kalmadığı için o eski tarzı devam etmek istiyor. Bırakıyor grubu. Onun yerine Simon Gallup geliyor bas gitarda. Ve Matthew Hartley geliyor. O da klavyeci olarak geliyor bu arada. Sadece tek albümde var. Ama ona rağmen böyle dolu dolu bir sound yok. Yani grup 4 kişiye çıkıyor ama dolu dolu bir sound, inanılmaz minimal bir sound var.
Aynen.
Ve 17 Seconds'ı yapar. 17 Seconds inanılmaz böyle minimal bir albüm. Zaten Cold Wave denilen, şu anda Cold Wave olarak alınan tarzın ilk albümlerinden bir tanesi sayılıyor bu sebepten ötürü. İlk burada böyle birçok elementi böyle geride bırakıp çok böyle melankolik bir albüm yapıyorlar. Fate'de klavyeci de gidiyor gruptan.
Evet.
Şimdi Simon Gallup grubun aslında sound'un en önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü bassları direkt olarak Peter Hook ve Steve Seven esintili. Bence daha çok Peter Hook, yani Joy Division esintili bassları var.
Solo enstrüman gibi daha çok yani.
Solo enstrüman yani gibi kullanıyor.
Alt tellerden
yani İkisinin falan arasında bir yerde aslında. Evet. Yani hem Peter Hook gibi kullanıyor hem Steve Seven gibi kullanıyor. Evet. Ama her zaman ön planda olan bir bas. Ve bas o kadar önemli ki The Cure'un sound'ında. Albümün ikinci albüm yani Fate'in. Bak ikinci albüm dedim. Üçüncü albüm aslında. Fate'in çıkış parçası Primary. Primary'de elektro gitar yok. İki tane bas gitar var. Simon Gillan zaten bas gitar çalıyor. Robert Smith de bas gitar çalıyor. Evet. İkisinin elinde daha sonradan altı telli basa geçtiler. Artık onu kullanmaya başladılar. Niye? Çünkü Joy Division'da altı telli bas kullanmaya başladı. Yani anlatamıyorum. Yani Peter Cole'a geçti. Bunlardan da geçtiler. Şimdi Fate'e baktım da Fate inanılmaz depresif bir albüm. Yani ben kelime olarak tanımlayacak olursam 17 Seconds melankolik bir albüm. Fate depresif bir albüm. Evet. Artık pornografi nihilist bir albüm.
Yani. Evet, güzel benzetme. Güzel sıfat. Evet. Güzel
ama bu nihilizm ve bu saldırgan tavır grubu dağıtıyor. Turnede kavga ediyor. Yani Simon Gillan'la Robert Smith birbirine giriyor en sonunda. Maalesef. Yani çünkü bu maalesef en sonunda bir yere dönmesi gerekiyor. Şarkıların atmosferi çok karanlık. Böyle aşırı hem karanlık hem agresif. Böyle nihilistik bir tavır. Sonuçta albüm It Doesn't Matter If You All Die diye başlıyor.
Cümlesiyle başlıyor.
I Must Fight This Sickness, I Must Find A Cure diye bitiyor. Evet. Yani direkt hastalıkla alakalı bir albüm bu.
1982 yılında The Banshees'in yeni gitaristi yine gruptan ayrılıyor. John McGeoch. Tamam mı? Çok iyi bir, çok da orijinal bir gitarist.
En önemli iki post-punk gitaristi. Evet, bir tanesi. Diğeri de Jordy Walker.
Çok etkili olmuş yani.
Gidin çok gitaristi. Aynen. Onu da buradan analım.
Yani rahmetli. Yakın zamanda vefat etti. Evet. Smith daha sonra ikinci kez Banshees'e yeniden dahil oluyor. Bu sefer de John McGeoch gruptan ayrıldığı
onun
zaman.
Onun tarzından etkileniyor.
Aynen öyle. Bu arada Steven Severin ile Robert Smith'in dostluğu bayağı bir gelişiyor. Hatta The Glove diye bir tane proje yapıyorlar beraber.
Bunlar ama tabii pornografiden sonra bu arada.
Nasıl?
Pornografiden sonra
bu. Pornografiden sonra 1983'te kaydediyorlar. Evet. Ben bunlardan ama niye bahsediyorum? Yani The Cure'u konuşurken Banshees'in mutlaka evet isminin sık sık geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle evet ilk dönemlerinde. Ki daha sonra Banshees kendi içinde değişimlerini yaşıyor. Her albümde yeni bir şeylere evriliyor. The Cure da aynı izleyi, The Cure da aynı izleyi takip ediyor. The Top'la Head of the Doll'la
yapıyor. Aynen. Onlar da Top'u yapıyorlar.
Aynen. Işte. Yani bu arada arkadaşlar çok Türk piyasasında çok çok muhabbeti geçmez, çok dikkat edilmez ama The Banshees gerçekten inanılmaz bir grup. Mert de ben de çok seviyoruz. Her albümde yepyeni şeyler deneyen ve çok yaratıcı, çok çok edebi işler yapabilen bir grup. Yani gözden kaçmasın. İlk albüm The Scream'den
inanılmaz.
Tutun. Evet, başından sonuna çok iyi bir grup yani. The Scream'den tutun ilk albümden. İkinci albüm Join Hands. Ondan sonra üçüncü albüm Juju mu? Şey mi?
Kaleidoskop.
Kaleidoskop albümü. Kaleidoskop da şey albümü. Baya her şarkı birbirinden ayrı. Hı. Aynen bizim The Cure'ın The Top'unda hissettiğimiz
veya Kiss Me Kiss Me'deki
gibi böyle her şarkı bambaşka tarzlarda falan. Mutlaka dinlenmesi lazım.
Juju zaten muhteşem bir albüm.
Aynen.
Robert Smith'le yaptığı Hyena da mükemmel bir albüm. Yani çok deneysel.
Daha az dinledim.
Daha deneysel bir albüm. O da psychedelic dönemine denk geliyor Banshees'in. Aslında Banshees'in bir albüm var Tinderbox diye.
Tinderbox aynen.
O biraz daha Juju'ya dönükleri bir albüm. O da mesela muhteşem. Sonraki daha pop yaptıkları işler de muhteşem.
Aynen. Ki bu arada yani Suzy ilk albümde bayağı post-punk vokali yapıyor. Bağırma, çağırma şeklinde. Hı. Her albümde yeni yeni vokaline bir şeyler ekliyor ve her albümde şarkı söylemesi gelişiyor kadına ve kendine ait bir şarkı söylemesi stili var falan. Tip olarak da Robert Smith'in baya örnek aldığı bir sanatçı. Yani o ruju gidiyor Suzy'nin rujunu kullanıyor bu arada. Evet. Suzy'nin rujunu alıyor onu evet sürüyor falan böyle.
Aynen.
Neyse Smith'e dair bir iki tane şey söyleyeceğim sonra senin sıfatlarını alacağım. Robert Smith'in gitardaki genel olarak Robert Smith'in gitardaki besteciliği ve şarkılardaki düzenleme fikirleri her zaman benim takdirimi aldı. Yani bir insan her bir şarkıda Mert yepyeni bir gitar numarası mı bulur ya? Bir olay, bir düzenleme numarası. Sadece gitar demeyeyim bu arada. Hı-hı. Ya alayım şöyle flüt koyayım. Alayım şöyle şu klavyeyi koyayım falan diye. Her şarkıda bir numara.
Ben Banshees'den geliyorum.
Aynen,
o cesaret,
aynen öyle abi.
O deneysellik Banshees'den geliyor.
Hep yaratıcı, hep yenilikçi. Yani bir şarkıda duyduğum...
Çünkü 17 Seconds'da yok mesela bunlar. Yok, oradan başlıyor yani.
Aynen. Fate'de de yok. Tabii. Bir şarkıda duyduğum bir numarayı Cure'un kalan kariyerinin hiçbir şarkısında duyamıyorum. O şarkıya özel bir numara olmuş oluyor. Yani ne bileyim şey dinlediğin zaman If Only Tonight We Could Sleep bambaşka. uzak doğu namileri olmasına rağmen. Sitar da var yani. Ama gidiyorsun Kyoto Song'u dinliyorsun. Kyoto Song'da mesela uzak doğu namileri var ama başka bir şekilde var.
Bu arada lafını böleceğim. En sevdiği gitarist Jimi Hendrix.
Evet, bu arada onu dinleyerek büyümüş.
Jimi Hendrix dinleyerek büyümüş yani. Yani şey değil, yani tamam hani Ben She's'den esinlenmiş falan filan diyoruz. Ben She's'de Beatles'ın esinlenmiş.
Öyle.
Ya, hatırlıyor musun? Yani evet. Onlar da sonuçta hepsinin kökeni. Ya çünkü şöyle bir şey var. Hani tamam post-punk yapıyoruz. İşte ya okey de kimden esinleneceksin? Evet. Öncesi yok. Yani öncesi yaptığın yok. Şeyin bir öncesi yok.
Onlar yaratıcı.
Bir yerde esinlenmen lazım. Ya mesela Faith çıktığı zaman şeydi, The Cure'un Faith albümünü Pink Floyd'la ve şeyle kıyaslamışlar. Evet. The Doors'la kıyaslamışlar eleştirmenler.
80'lerin Pink Floyd'u demişler The Cure'a. Niyeyse ama yani evet, niyeyse evet. Değil işte bundan dolayı
Faith
yani.
Faith işte. Yani çünkü evet. Uzun şarkılar başlıyor, evet. Girmesi, vokalin evet. Girmesi evet. Bilmem ne falan. Atmosfer var böyle.
Aynen.
Ondan dolayı mesela direkt olarak o dönem karşılaştırabildikleri tek şey onların şey olmuş. Tabii aslında arada, Closer etkisi burada yani.
Closer etkisi de bu arada Forest'ın çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Forest çok böyle geniş bir pop şarkısı olduğu için böyle enteresan ve psikedelik bir şarkı olduğu için.
Çok monoton ritimleri var.
Ha yani o ondan dolayı da.
Ben yıllarca o davulları drum machine zannettim. Herhalde mi çalmıyor?
Yok abi.
Çalıyormuş hakikaten.
Yok adam yani. Çalıyor abi gerçekten öyle. İlk üç albümde The Cure post-punk'ın daha atmosferik tarafını benimsedi. Böyle Joy Division ve Wire gibi özellikle. Ben ondan sonra 17 Seconds albümünde mesela Brian Eno'nun Another Green World albümünü çok duyuyorum.
Güzel, güzel.
Evet. Yani mesela şey. Özellikle bizzat da böyle notlarını aldım. In Dark Trees şarkısı ve Sky Soul gibi parçalar bana çok ondan sonra şeyi hatırlatıyor. The Cure'un yapmak istediği şeyi ondan önce 75 yılında Brian Eno yapmış hissi uyandırıyor. Çok klas bir grup tavsiyesinde bulunuyorum. Hemen not alın. Sonra teşekkür edersiniz. Drutti Kolum isimli grup. Özellikle 1979 seneli ilk albümleri enstrümantal. The Return of the Drutti Kolum. Bayağı bayağı bizim The Cure'un ilk albümlerinde duyduğumuz majör gamlardaki arpejli gitarları falan bayağı bayağı buralarda bulabiliyorsunuz. Ayrıca bir de Gallerli çok sevdiğim bir grup var. Tek albümlü Young Marble Giants diye. Çok güzel bir albümleri var. Colossal Youth. Mutlaka dinlenmesi lazım. Like söz veriyorum bu albümleri açtığınız zaman diyeceksiniz ki aa ulan Robert Smith herhalde bunlardan etkilenmiş diyebileceksiniz. Çünkü bu grupların gitaristleri o dönemki çağdaş gitaristleri çok etkilemişler. Ve şimdi Faith ve Pornography 3. albüme 4. albüme geldiğimiz zaman da ben şunu görüyorum Mert. Cure'un ilk iki albümdeki o pastoral, ormansı, A Forest falan. Oradaki o sisli, hüzünlü havanın gidip yerine böyle birazcık daha böyle bir olgun bir karanlığın geldiğini Faith'de zaten özellikle
Faith'in
görüyoruz.
Faith'in kafanda yıkılmış bir kalitenin evet. Şey, flu görüntüsü var.
Aynen öyle. O ve Faith'i birazcık daha böyle hesaplanmış bir hüzün olarak görüyorken Pornografiye geldiğimiz zaman Pornografi albümünde ben Robert Smith'in tamamen içindekileri kustuğunu düşünüyorum.
Kusma.
Evet kusma. Ve hatta son şarkı Pornografi şarkısı da baya bir Swans şarkısı gibi abi tamam mı? Yani en Cure'un hiç öyle bir şarkısı yok. Başka öyle bir şarkısı yok. Tamamen bir kusma gibi geliyor o albüm şarkı bana. Bu arada şey de söylemem lazım. Cure'la eş zamanlı olarak dünyanın öbür ucunda bir de Avustralya'da birthday party. Onlarla aynı zaman çağdaşı olarak Cure'un yaptığının biraz daha ekstrem halini, biraz daha böyle karanlık, daha sonik olarak daha ekstrem halini yapıyorlardı. Tabii ki Nick Cave var Nick grupta. Cave Mick Harvey var bundan sonra gitarist olarak. Bu arada dünyanın öbür ucunda diyorum ama ilk albümlerinin kayıtları için Londra'ya gelmişler evet. Bu arada onlar da. Ama bakmışlar buradaki ortam bize göre değil demişler. Geri gitmişler ondan sonra. Şimdi ben sözü sana vermek istiyorum ben. İlk önce bana Pornografi albümünü hangi sıfatlarla tanımlıyorsun? Kendiminkileri söylüyorum. Ben Pornografi albümünü çok İngiliz bir albüm olarak görüyorum. Çünkü Cure çok İngiliz bir grup. Yani bayağı İngiliz bir grup. Kaotik sıfatını seçtim. Kaotikliği albümdeki duyguların karmaşıklığından dolayı. Yani düz bir hüzün, düz bir öfke falan yok. Çok daha karmaşık. Böyle bunu ne diyeyim? Açalım. Uyuşturucunun yarattığı, uyuşturucuların uzun dönem uyuşturucu kullanımının yarattığı kafa karışıklığının da içine girdiği, tamam mı? Böyle insan ilişki, insanın
bilinç akışı gibi.
Evet abi, bravo. Yani çok daha sanki Robert Smith düşüncelerinin kontrolünü elinden kaçırmış gibi. Tamam mı? O yüzden de bilinç akışı, yani bilinç akışı sayıklıyor gibi. Bütün albümdeki bütün şarkılar boyunca aynen öyle bir histeri gibi. Hatta histerik sıfatını seçebilirdik kaotik yerine. Bir de dışa vurumcu sözcüğünü seçiyorum. Çünkü gerçekten bütün duygularını alenen herkesin önüne atan bir albüm. Çok. Yani hepimiz birlikte ölsek hiçbir anlamı yok, önemi yok falan gibi cümleler böyle.
Faith'in tavrının şeyinde dışında. Faith, evet. Dediğim gibi çok içe kapanık bir albüm çünkü.
Ve o yüzden de pornografi albümünün hep metale başladım, metal müziği dinlemeye başladığından beri hep metalciler tarafından çok sevildiğini gördüm. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hem albümün sertliğinin de etkisi var. Albümün gitarlarının da etkisi var. Bir de albümün sözel ve tematik içeriğinin de bizzat bu dışa vurumcu, metalcileri sevdiği dışa vurumculuğa çok uygun geldiğini, uygun kaçtığını düşünüyorum. Senin sıfatlarını dinliyorum.
Depresif, o zaman seçmesem kötü hissedecektim kendimi. İkincisi ürkünç. Çünkü gerçekten çok ürkünç şarkılar var albümde. Yani The Cure'un diskografisinde bir daha tekrar edilmeyecek kadar ürkünç şarkılar var albümde. Bahsedeceğiz ondan biraz. Bir de üçüncüsü de Kamikaze. Şimdi Kamikaze'de...
Kamikaze açman lazım, ben onu anlamadım.
Yani. Önce şimdi Kamikaze'yi açalım.
Kamikaze sıfat değil bu arada, söyleyeyim.
Evet, biliyorum. Aynen, sıfat değil ama bu niye sıfat olarak kullandığımı söyleyeyim şimdi. Ya, şimdi Fate'in arkasından... bu arada şöyle bir durum da var. Şimdi herkes Ian Curtis'le karşılaştırıyor.
Robert Smith. Çağdaşı diye, içerik, o kadar büyük diye bu arada.
İçerik olarak da şimdi çok böyle, o da çok depresif, bu da çok depresif. Bir de üstüne üstlük şey de var, hani The Cure'unkisi sonradan seçilmiş bir yol.
Evet.
Ian Curtis'inkisi, Joy Division'inkisi zaten en başından beri böyle giden bir şey. İlk başta işte o kör kederimiz, sevimli biçimde garip şarkılar ezerken, Boys Don't Cry gibi. Sen ne oldu da işte böyle şey şarkılar yazmaya başladın? The Holy Hour gibi şarkılar, ne oldu, nasıl, ne geçirdin falan. Onu birazcık sorgulamaya başlıyor. Müzik eleştirmenleri. Sorgulamaya başlıyorlar. Yani bu adam ciddi mi değil mi? Ve onun baskısını üstünde hissetmeye başlıyor. Çünkü Ben She's etkilerini diyoruz ama Ben She's'in sözleri böyle değil. Yani
değil.
Öyle bir şey yok Ben She's'in sözlerinde. Zaten Suzy de öyle bir kadın değil zaten yani. Ama Robert Smith biraz böyle senin dediğin gibi sanki üstüne kıyafet gibi giyiyor bunu. Ve bunu sorgulamaya başlıyorlar. Ya tamam, iyi güzel de sen... Bak, bu adam kendini öldürdü. Sözlerinin arkasında durdu. Yani böyle sözler yazıyordu falan. Hakikaten ki sen tutuluyorsun, takılıyorsun, uyuşturucu kullanıyorsun falan. Bu mesela üzerinde baskı yaratıyor Robert Smith. Yani çünkü sen gerçek misin değil misin? Göster bize. Yani bu kadar depresif şey yazıyorsun, en güzel. Göster. Şimdi burada yapabileceği iki tane şey var. Ya
intihar etmek mesela.
Onu yapmayacağı açık zaten. Öyle bir şey yok. Hayatı seven bir adam çünkü. Yani hayatı seven derken şeyin bir sözü var. Manic Preachers'in şarkılarında geçen bir söz var. Nicky Wire'ın yazdığı söz arasında. I'm happy being sad.
Evet.
Yani hüzünlü bir şekilde yaşamaktan ben mutlu oluyorum.
Aynen.
Mesela Ian Curtis böyle birisi. Yanlış söyledim. Robert Smith böyle birisi. Ian Curtis böyle birisi değil.
Altında eziliyor Ian Curtis.
Ian Curtis acı içinde olan bir insan yani. Aynen. Yani hem fiziksel acıları var, hem bir sürü şeyi var. Robert Smith öyle değil. Robert Smith İngiliz kelimesi o yüzden çok güzel oluyor. Tipik bir İngiliz aslında yani. İçe kapanık, böyle çok şey, utangaç vesaire.
Ukala yeri geldiğinde.
Direkt tam bir İngiliz aslında. Ve onu yansıtıyor aslında o yazdığı sözlerle.
Güzel yorumda.
Şimdi bunun arkasında yapabileceği iki tane şey var. Ya geri dönecek. Yani başladığı yere geri dönecek. Tamam, yani Fate'in arkasından biz biraz daha böyle şey yapalım. Ya da komple abi grubu uçurumdan aşağı yuvarlayacak. Grubu komple uçurumdan aşağı yuvarlamasının sesi pornografi halinde. Evet. Yani artık daha, çünkü bunun üstünde bu yolda gidebileceğiniz bir yer yok. Zaten Fate'le beraber sonuna geldik. Hadi itiyorum aşağı. Aşağıdayız. Bu albümün eleştirilerinden bir tanesinde ilk çıktığı dönem Kamikaze albümü olmuş diyorlar. Kamikaze'yi bir sıfat olarak kullanmış bir eleştirmen. Hmm. Bu bir Kamikaze albümü. Çünkü hani bu grup öyle bir albüm yapmış ki, bu grup ticari anlamda umut veren bir gruptu. Hani kendi işte jenerasyonlarının önemli gruplarından bir tanesi olabilecek bir gruptu. Ama öyle bir albüm yapmışlar ki bu albüm dinlenebilir bir albüm bile değil. Yani içine girilebilir bir albüm değil, saldırgan bir albüm. Yani dinleyiciye saldıran bir albüm, evet, yapmışsınız diye. Ama tam tersi de enteresan şekilde Tabii önceki albümlerin de yarattığı bir işte hype var.
Var tabii.
Onun da üstünde bu albüm aslında o zamana kadarki en büyük liste başarıları oluyor. Ki albümde belirgin bir single da yok yani.
Yok.
Ona rağmen oluyor.
Şarkılar da uzun. Kısa şarkı da yok.
Tabii yani düşünsene ilk single, tek single hatta, şey Hanging Garden. Hanging Garden single değil abi yani. Evet. Doğru düzgün bir nakaratı yok şarkının. Evet. Garip tribal bir ritmi var falan. Ama single'ı o seçmişler. Yani böyle bir enteresan bir durum var. O kamikaze kelimesini o yüzden kullandım ben. Grup kamikaze yapıyor bu halde yani.
Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
Fate'de şey var demiştim. Böyle bir ağır, içe kapanık bir hava var Fate'de. Gene depresif. Ama burada artık böyle nihilistik bir şey var. Diyorum ya işte albüm It Doesn't Matter If We All Die. Yani hepimiz ölsek de önemi yok. Umurumda böyle değil. Son sözü de I must fight this sickness, find a cure. Bu arada pornografi şarkısının son sözü.
Son sözü, evet.
Yani bu hastalıkla mücadele etmeliyim, bir çözüm bulmalıyım diyor. Yani çözüm bulmazsam diyor çünkü ne olacağını ben de bilmiyorum diyor. Artık kontrolden çıkmış durumda diyor her şey diyor. Ve kendimi de öldürmeyeceğim açık diyor. Şarkıda cinayetle alakalı bu arada. Evet. Yani birisini öldürüyor şarkıda yani. Ve o yüzden bu aslında şeyden ayırıyor. Joy Division'ın durumundan ayırıyor. Joy Division'da adamın tamamen I take the blame diyor. I take the blame değil, neyin içinde olduğumu ben bilmiyorum diyor. Bir kaosun içindeyim diyor, sürükleniyorum diyor. O senin o bahsettiğin şarkı sözlerinin bu kadar, mesela 100 Years'ın sözlerini okuyorsun. Değil mi? It doesn't matter if we all die ile başlıyor. Sonradan işte bambaşka sözler var.
Evet. Yani i̇şte, bilinç akışı gibi düşündüğüm için her zaman,
evet,
yani.
Evet.
Bambaşka. Ve hepsi Robert Smith'e dair duygular. Evet. Kendi içindeki duygular. Onu anlattım.
It feels like 100 years diyor yani.
Aynen.
Hani bambaşka çok depresif şeyler var, işte kalbim kırık vesaire, yani bir karmaşa içerisinde. Yani muhtemelen uyuşturucunun etkisi vardır bunda.
Ya onu söylüyor zaten ya. Yani evet. Bütün grup olarak hep beraber...
Kendini kaybetmiş adamı. Aynen. Kendini kaybetmiş. Ve bütün bunların toplamı pornografi. Pornografi bence bu yüzden çok önemli bir halim.
Bence de.
Nasıl o dönemde ilk defa böyle hayatlarındaki beğendiği insanların yaşlılık, ölmesi ve ölümle yüzleşmelerini yansıtıyorsa Fate, bu da kendi krizlerini yansıtıyor. Krizin sese dönüşmüş hali bu yani. Bu bakımdan pornografi ben işte Closer'a benzetiyorum yani.
Kamikaze benzetmesi çok doğru oluyor bu durumda. Çünkü kamikaze uçağı vurduktan sonra ölüyor zaten bir kere, tamam mı? Kamikaze pilotu ölüyor.
Grup bitsin diye yapmış bu albüm.
Ve sonraki albüme bakıyorsun, bir anda bambaşka bir prodüksiyon, bambaşka bir müzikal anlayış. Çok daha böyle maksimalist bir müziğe yaklaşım şekli var. Şu enstrümanı da koyayım, bu şarkı bu enstrümanı istiyor. Hı. Hadi biraz pop gelsin artık
çünkü
bunun içine.
Çünkü grubu da imha ettim diyor. Evet. Yani pornografide bitti grup diyor aslında.
Çok acayip, çok inanılmaz
yani. Grubu gerçekten de imha etmiş yani. Dediğim gibi ona birazdan bahsederiz. Bu albüm bitirince tekrar bahsederiz ondan, ama grup zaten turneden bitmiş. Dağılıyor grup. Robert Smith işte Banshees'in teklifini kabul ediyor, Banshees'e katılıyor. Evet. Grup kalmıyor. Neyse, nasıl olduğunu daha sonra anlatacağız. Nasıl geri döndüğünü. Talep üzerine geri dönüyor çünkü.
Lütfen yani. Anlat ya. Benim şu anda söz sende şu anda. Söyleyebilirsin. Anlat.
Albümü bitirelim ondan sonra anlatacağım. Tamam, çünkü tamam. Çok bambaşka bir yere gidecek orada falan. Bugünkü kura geleceğiz ondan sonra. Albüm kayıtları esnasında kendini fiziksel olarak da zorluyor bu arada. Mesela stüdyo zemininde falan uyuyormuş.
Evet.
Vücudu ağrısın diye özellikle. Evet. O şekilde vokal yapayım ki, yani vokalde seste o acı çıksın. Fiziksel olarak acı hissedeyim ki onu daha da fazla verebileyim diye. Mesela böyle şeyler yapıyor. O senin bahsettiğin işte metalciler bu albümü niye seviyor konusuna gelecek olursak, ilk defa bu albümün gitarlarında ve basslarında overdrive kullanıyorlar. Yani distortion demeyin, overdrive kullanıyorlar.
Yani işte 100 Years'ın girişi falan, evet, bile direkt, evet, zaten, evet, böyle.
Jaws diye böyle giriyor yani. Hani... Normalde Cure'un o zamana kadar yaptığı müzikte gitarlarda öyle bir şey yok.
Hiç o tarzda çalmıyor zaten.
Hiç o tarzda bir şey çalmıyorlar. Yani öyle bir sertlik, öyle bir agresyon yok. İlk burada başlıyor. Sonraki şarkı dinliyorsun. Short term effect. İşte backward böyle tersi çeviriş.
Ters gitarlar var.
Gitar noise var yani. Orada aynen, bayağı bir gürültülü sesler var. Onları çıkarttığın zaman mesela şarkının kendi orijinal hali diyeyim. Daha sakin bir şarkı ama onları ekleyerek o kafa karışıklığını gene oraya veriyor. O kaosu gene bir şekilde oraya veriyor. Böyle deneysel şeyler var. Şimdi zaten The Cure o zamana kadar besteleri minimalleştirerek geliyor. Yani iyice eliyor. En son bakıyorsun işte mesela şey albümde, Fate albümde davul, bas ve gitar. Başka hakikaten hiçbir şey yok. Gerisi yankı efektleri falan filan. Bu albümde mesela One of the Thieves şarkısında davul da yok, drum machine. Orada diyor şeyi, Lol Tolhurst'a sen klavyenin başına geçmiş şarkıda. Klavye de minimal bir şey çalıyor bu arada. Evet. Yani böyle çok ayrıntılı bir şey çalmıyor. Cold parçasına geliyorsun. Mesela Cold parçasında
Doom Rock diye bir şey olsaydı, Doom Rock diye bir şey olsaydı Doom Rock o olurdu. Cold parçası. Siz de coverladınız bu arada.
Evet.
Karacepe'de, pardon, Rainforest'ta değil. Karacepe'de coverladılar.
Karacepe, evet.
Ve Volkan Caner.
Volkan Caner ekliyor. Yani tabii çok eski, 2015 olması lazım. Yani The Cure'dan Cold coverladık. Volkan'ın özellikle seçimiydi o. Ve vokali de Volkan yapıyor. Şeyde var, YouTube'da var. Dinlemek isteyenler dinleyebilirler yani. Şey var, davullar yine tribal davullar. Tribal davul nereden geliyor? İşte Banshees. İşte böyle özel tomların kullanıldığı davullar.
Sadece tom
sadece tom. Killing Joke gene aynı şekilde. Yani post-punk gruplarında işte o şeyden gelen bir gelenek. Cure'da bunu devam ettiriyor.
Krautrock'tan gelen bir gelenek.
Krautrock'tan gelen bir gelenek, bravo. Ama mesela onun dışında dediğim gibi drum machine'e geçiyorlar. Bir de şeyi var. Hani hakikaten Lol Tolhurst'ın davullarını ben yıllarca drum machine zannettim. Ben mesela Cold'daki davulları yıllarca drum machine zannettim. Çünkü öğretim o kadar öğretim minimal çalıyor ki tek bir ritmi çaldırmış. Bunu çalacaksın. Çünkü bu gerekiyor bu şarkı için. Evet. Orada mesela şeyi de geçiyorlar. O parçada şey yok, gitar yok. Cold parçasında gitar yok. Yok.
Overdrive'da bas var sadece galiba.
Bas var. Bası lead bas olarak kullanıyor Simon Gallup. Orada bir şey var. Yanlış bilmiyorsam cello olması lazım. Cello bası asıl bas melodisini oradan veriyor. Hı hı. Konserde onu bas pedallarıyla yapıyor. Moog bas pedalı kullanıyor. Bayağı ayağında notaları çalıyor. Bir yandan da o lead bas bölümünü çalıyor. Robert Smith'e klavye vokal yapıyor. Yani enteresan formasyonlar da deniyorlar mesela burada. Çok garip garip şeyler
var. Üç kişi olunca.
Evet ama o işte şey yok yani mesela hani ya tamam stüdyoyuz. Ekleyebildiğin kadar gitar ekle. Hayır. O tam tersi minimalliğin üzerine gidiyor. O da mesela o görmüyor işte. Mesela 17 Seconds Cold Wave'in en önemli albümlerinden bir tanesi. İşte atıyorum aynı şekilde Pornography, Faith bunlar da Dark Wave'in mesela çok önemli çıkış noktalarından bir tanesi yani. Mesela direkt olarak dinliyorsun Drowning Man parçasını. Onun geldiği, daha sonraki o diğerlerinin geldiği yeri mesela çıkışını görebiliyorsun yani.
Bana hemen bu arada Pornografi'deki favori şarkını söyle.
Çok zor. Ama Figürat.
Benim de Figürat.
Figürat.
Figürat yani. Ama yani çok üzünlü be Mert.
Çok.
Çok üzünlü yani.
Çok.
Şey sözleri falan da yani. I can never say no to anyone but you falan bilmem ne. Bunlar böyle yürek dağlar be kardeşim
çok,
yani.
Çok. Çok felaket. O mesela o şarkıdaki arpejler de çünkü evet. O zamana kadar Cure çok arpej kullanmıyor. Banshees çok arpej kullanıyor.
Çok aykırı bir akor var orada. Bir tane aykırı bir yürüyüş var. Evet. Çok acayip.
Banshees mesela Banshees'in ilk albümünden beri o gitaristlerinde hep o arpej kullanma olayı çok var. Killing Joke'da Jordy Walker da ondan etkilenmiş. Arpej falan hep oradan geldi bize diyor. Mesela Cure'da o kadar yok. Cure'da bayağı akor vuruyor yani. 17 Seconds'da bile hep akor vuruyor.
Akor tabii.
Bu şarkıda böyle zaten mesela gotik rock tarzında hep şeydir, arpejdir yani. Bir güçlü bir bas yürüyüşüdür. Yani ritim gitarın yerini bas alır. Gitar arpej çalır.
Evet.
Veya lead, başka bir melodi çalır. Evet. Yani nasıl metal müzikte ritim gitar kullanıyorsun ya, o bas burada.
Evet,
bu müzikte
evet.
O direkt bas ve gitar bu sefer boşa çıkmış oluyor. Gitar da klavyenin yapacağı şeyi yapıyor. Yani bir şekilde o notalarla, arpejdeki notalarla o klavyenin doldurması gereken boşluğu dolduruyor. Figurehead mesela bu açıdan çok önemli bir şarkı. Ve çok da bir üzücü bir şarkı yani.
Üzülüyoruz ya. Dinleyince üzülüyoruz yani. Gökçe de eşim de şeyden hoşlanıyor. Strange Day'de. Ne zaman dinlesek o gitar solosu girdiği zaman bir parçanın teması var ya işte.
Banshees direkt.
O da Banshees.
Direkt Banshees yani. Sözlerden bahsedecek olursak bu arada dediğim gibi bilinç akışını, o şarkı kıyametle ilgili. Strange Day, kıyamet günü. Ama diğer şarkılarda mesela çok fazla bilinç akışı. Mesela 100 Years neyle ilgili belli değil. Short Term Effect. Yani neyle ilgili?
Biraz
fikir yürütebilirsin.
Uyuşturucunun etkilerini diye düşünüyorum ben çoğunda biraz yani. Evet. O dönem onlar biraz sirayet etmiş sözlere galiba.
Mutlaka.
Gibi.
Mesela şeyi dinliyorsun. Önceki albümlerde şey var. Yani böyle aşk şarkısı mesela Forced. Yani çok da basit bir alegori var orada. Çok çok basit.
Aynen.
Ormana işte kızın peşinden girdim. Aynen. Baktım kız ortada yok. Kayboldum. Aynen. İşte ormanda kayayım falan. Aynen. Bunda öyle şeyler yok. Burada Kırık aşk şarkısı yok. Duygusuz, tatminsiz, cinsellik
edilir. Seslendiği birisi var şarkılar, evet. Tamam mı? Hep seslendiği, evet, birisi var. Evet. Aynı kişi mi o bilmiyorum, emin değilim.
Mesela Hanging Garden, zaten işte Babil'in, işte Asım Bahçeleri falan. Şeyin, ve Siamese Twins.
Hazreti İsa'nın asıldığı bahçe.
Siamese Twins. Siamese Twins zaten çok, o da geliyor. Evet. Alegoriler, Robert Zimint'te böyle çok derin, çözmesi çok zor, sembolizmi yok.
Siamese Twin birazcık şeyle alakalı gibi geliyor bana.
Tatminsiz cinsellik.
Evet. Yani bir kere Siamese Twin...
Hanging Garden öyle burada.
Yani Siam ikizlerini düşünün. İki varlık bir olmuşlar falan gibi. Yani bariz bir cinselliğe karşı bir şey varsa gibi sanki. O şarkıda böyle bir kötü bir cinsellik anlatılıyormuş gibi yani.
Hanging Garden'da orji ile alakalı.
Evet.
Yani şahit, evet, oldu. Bir işte backstage'de şey yaptı. Aynen. O da onunla alakalı. The Figurette sadakatsizlikle alakalı. Yani kız Mary, işte o zamanki kız arkadaşını aldatmasıyla alakalı. I will never be clean again diyor. Asla bir temiz olmayacağım diyor.
Maalesef.
Cold geri aynı şekilde. Yani o şey var, kabuğundan çıkmış İngiliz. İçe kapalık İngiliz gencinin bu işte ilk şey yaptığı, masumiyetimi yitirdim dediği, işte olgunlaşma veya işte neyse onun adı. Onun içerisindeki ilk şeyi bu. Dünyaya çıkıyorum.
Dışa vurumları.
Dışa vurumları bunlar. Sonraki albümlerde gene işte Mary'yi aldatmasıyla ilgili bambaşka şarkı varmış.
Aynen. Mary'yi hep aldatıyoruz maalesef ya.
Mary'yi aldatıyoruz. Mary'yi yani işte Robert Smith çünkü şey adı. Pornografi şarkısına gelecek olursak, ki o da yine böyle bilinç akışı gibi. Ve aslında albümün isminin de pornografi olması ve o şarkının isminin pornografi olmasının... Pornografi şarkısı arka taraftan mesela şeyler gelir, film... Ya konuşmalar geliyor. Televizyondan bir konuşmalar, sesler geliyor. Ama böyle porno film konuşması falan gelmiyor.
Hayır değil.
Ve çok karanlık bir şarkı.
Pornografiyi cinsel anlamda kullanmadığı bariz. Yani asıl cinsellik bağlamında kullanmadığı bariz yani.
Asıl gerçek pornografiden bahsediyor.
Evet.
Ölümün pornografisinden bahsediyor.
Evet, yani işte ölümün pornografisi oluyor. Duyguların pornografisi gibi geliyor Mert bana. Yani onları sana allayıp pullayıp değil veya yumuşatarak değil veya ne bileyim böyle al yıldızlı bir sevimli bir şarkı halinde değil, kusarmış gibi bütün her şeyde.
Yani
pornografi erotizmle ayıran şey nedir? İşte çok sert bir şekilde, evet, ve ham şekilde izleyiciye sunulmasıdır. Evet. O da diyor ki ben bu duyguların hiçbirini rafine etmeyeceğim. Alın kardeşim, bunlar benim duygularım bu halimde diye. Ben bunu anlıyorum pornografiden.
Özetliyor. Evet. Bu şekilde direkt olarak özetliyor. Evet. Bu arada yani şarkı o kadar gürültülü ki daha sonradan bu numarayı, evet, kullandılar. En sonunda böyle bir white noise sesi geliyor. Evet. İnanılmaz derece yükseliyor. Evet. Yani onu kulaklıkla dinlediğini düşün. Kulağında patlıyor albüm yani. Bayağı albüm kendi kendini imha ediyor yani.
Aynen öyle.
Orada böyle de bir şey daha gönderme yapmak lazım. Albüm kapağı. İşte albümün kapağında kendileri var. Bir televizyon ekranında.
Maske takmışlar ama.
Bir televizyon ekranındalar. Ve televizyon ekranından Robert Smith elini uzatıyor.
Evet.
Yani bize uzatıyor elini.
Evet.
Ve onlar kendileri de değil bu arada. Ama saçları kendileri saçları. Yani gene baktığın zaman böyle flu olarak onun kür olduğunu görebiliyorsun.
Ben kür de biliyorum onları bu arada.
Kür
maske zaten takmışlar. Ha, tamam, maske takmışlar.
Maske taktıklarını tam anlayamıyorsun.
Evet, o evet.
O bilerek flu bırakmışlar onu. Çünkü gözleri ve ağızları kan akıyor. Maske, evet. Maskeler öyle, evet, öyle maskeler. Gözleri kanlı, ağızları,
evet,
kanlı.
Evet.
Çıplak halde gördüğün zaman aslında direkt olarak gene albümün verdiği mesaj yani nasıl diyeyim? Bleeding to, nasıl denir burada? Dışarı kanamak.
Ya dışarı kanıyor. Aynen öyle.
Yani, evet, direkt olarak bu halde bunu bulacaksınız yani. Evet. Onun direkt olarak mesela çok tutarlı o yüzden kendi içerisinde ve yine hep tabii konuşuyoruz artık izleyiciler belki sıkılmıştır ama albümün ne kadar önemli bir format olduğunu. Direkt albüm gibi albüm gerçekten.
Yani biz orta yaş krizi olarak albüm bağımlısı insanlar olarak
agresif başlıyor.
Mazur göreceksiniz.
Agresif gürültülü başlıyor yavaş yavaş. Figürede doğru gidiyor, iniyor. Cold'da iyice iniyor. En sonunda pornografide de en karanlık noktada bitiyor albüm yani. Direkt böyle tasarlanmıştı.
Albüme dair bir iki tane daha detay söyleyeceğim. Lowell Tolhurst'un ilk defa hem davul hem son kez davul çaldığı Lowell Tolhurst'un ondan sonra tamamen klavyeye geçiyor.
Evet.
Ve ilk kez klavye çaldığı albüm. Smith'in zor zamanına denk gelmiş bu albüm. Etrafındaki herkesi kendi bencilliğiyle kaçırmış. Onu
söylediğine göre.
Evet, kendi söylediğine göre. Etrafındaki seven herkesi, beni seven herkesi kaçırdım diyor.
Bunu ama tabii sonradan geri dönüp bakınca söylüyor.
Tabii. Geri dönüp. Çünkü retrospektif olarak söylüyor.
Tabii yani. Çünkü Simon Gallup'la kavga ediyorlar turnede.
Evet.
Simon Gallup gruptan gidiyor. Zaten tek kalıyor. Grup bitiyor aslında. Çünkü Lowell Tolhurst şey değil, besteci bir yapısı yok. Gruptaki aslında üç arasındaki en etkisiz demekten hoşlanmıyorum ama en böyle yani bir onu çıkartsan başkasını koysan olur diyebileceğin adam Lowell Tolhurst yani orada. Daha sonra grup dağılıyor. Jabba Smith'in tekrar dönme gibi bir şey yok. Belki solo bir şey yaparım falan filan. Let's Go To Bed şarkısını yapıyor. Alakalı pop şarkısı.
Dönüşümün habercisi
yani. Plakması diyor ki, ya çok güzel olmuş diyor. Tamam diyor, Simon'la madem aranız kötü diyor, Lolo al yanına diyor. The Cure olarak çıkartın, isminiz var çünkü diyor. Şimdi Robert Smith olarak çıkartsan diyor, ne olacak ki diyor. O dönemde Lament diye bir şarkısı var. Lament yani, Lament yani. Hı hı. O şarkıyı ilk olarak Robert Smith olarak kaydediyor. Bir dergiye veriyor. Derginin yanında Flexible, ya Flexi olarak tek şarkı olarak veriyorlar. Robert Smith olarak. Şarkının ilk versiyonu o. Daha sonra bu şarkıyı The Cure adı altında bir daha kaydediyor. Yani aslında Robert Smith şey yapma niyetinde değilmiş. The Cure'a devam etme niyetinde değilmiş yani. Ben Banshees'de olacağım. Banshees'in gitaristi olarak zaten en sevdiğim grup. Orada devam ederim. Daha sonra Let's Go To Bed patlayınca Love Cats'i yapıyor. O da patlıyor.
Evet.
Walk'ı yapıyor, o da patlıyor. Bir anda hiç olmadığı kadar bu yaptığı, yani çok ciddiye alarak da belki yapmadı. Bu pop şarkıları bir anda grubu patlatıyor. O zaman tamam diye devam ediyoruz.
Yani bu da nasıl bir şarkı yazarlığıdır ya? Nasıl bir yetenek yani? Ben evet. Çok acayip.
5
yani.
Dakikada yaptığı şeyden adamın hiç çıkıyor.
Yani çok çok acayip yani. Enteresan bir...
Ama sonra ne yapıyor? İşte o şeyi görüyor. Evet ben diyor uyuşturucu yüzünden işte veya işte kafamdaki bu problemler, depresyon bunların yüzünden hakikaten diyor yani farkında değilim diyor. Garip bir insan haline gelmişim diyor. Simon Gallup'u geri getiriyor.
Evet.
Gibi konuşuyor ki Simon Gallup'la. Böyle bir şey oldu. Yani sensiz olmaz bu iş diyor. Simon Gallup'u gruba geri getiriyor yani.
Ve The Cure'ın sound'unda çok yerleşik, kendine ait bir alan olan bir
en önemli yani. Robert Smith tarihindeki ikinci adam.
Bence de.
Bu arada Simon Gallup besteci olarak da Love Song'u mesela besteci. Çok önemli
aynen.
Besteleri var
aynen,
yani.
Öyle. The Cure'a dair şey söylemek istiyorum bu arada. YouTube'da bulunabiliyor. Songs of a Lost World. Geçen seneki konserlerinde 5-6 tane, 5 tane parça, 5 tane yeni parça çalıyorlar. Muhteşem. Yani konser kayıtları bile yayınlasalar böyle onlar bile çok güzel. Böyle Blood Flowers dönemini andıran uzun uzun
Disintegration
Blood Flowers. Yani yavaş yavaş gelişen, çok ağır ağır ilerleyen ama çok hisli vokallere sahip ve çok güzel bir armoniye sahip parçalar bunlar. Mutlaka dinleyin.
Ona geldiğin iyi oldu. Çünkü üçünü eşleştirdik. Fate, Disintegration, Blood Flowers bunlar kardeş albümler.
Evet.
Ama nedense Robert Smith'in kafasında Pornography, Disintegration ve Blood Flowers.
Üçleme olarak onları görüyor.
Değil abi ya. Pornografi alakası yok onların yani, ikisiyle. Hiç alakası yok yani.
Kendi yaşadığı kişisel şeylerle alakalıdır diye düşünüyorum Mert. Yani
bence birazcık başıboş müzik eleştirmenlerinin gazıyla niyesini söyleyeceğim. Disintegration'ı ilk yap için Disintegration'ın önce yaptığı albümler The Top, Head on the Door, Kiss Me Kiss Me daha böyle pop şarkıların olduğu albümler. Sonra Disintegration tamamen U dönüşü yani. Karanlık albüm yapıyor. Mesela Disintegration dönemindeki albüm eleştirmenini okuyorsun, yorumlarını okuyorsun. Fate dönemine dönmüşler diyor.
Evet.
Bütün herkes.
Evet.
Birkaç eleştirmenden birden mesela ben bunu okudum. Bir kişi de çıkıp pornografiye dönmüşsün. Zaten eleştirmenler pornografiyi sevmiyorlar. O da ayrı bir konu. Pornografi yani olumsuz yorumlar alıyor. Fate dönemine dönmüşler. Şarkılar giriyor ama vokalin girmesi işte birazcık zaman alıyor vesaire. Yani. Tam Fate formülü bu diye anlatıyorlar. Ama daha sonra ne olduysa Blood Flowers çıktı dönemde. Belki de şeyle alakalı. Bu ilk döneminin, Cure'un bu döneminin tanımlayan final albümü pornografi olduğu için hani bir nevi zirvesi artık. tamam. O zaman gene o eski tarzı dönmüşler. Yani pornografiye dönmüşler. Aslında alakası yok. Pornografi çok farklı bir Fate'den yani.
Yani tek başına durduğu kesin yani bütün diskografisi içinde. Söyleyeceğim başka bir şey var mı Mert?
En sevdiğim dediğim gibi Fate benim.
Mert'in en sevdiği evet. Yani benim için herhalde pornografi mi demek lazım? Herhalde benim için pornografi olabilir. De ben tabii pop döneminde çok sevdiğim bir şey.
Çok. Ben Wish'i yani, de çok severim. İlk dinlediğim yani, albümleri Wish'i.
The Top benim için özel bir albüm. Dönüşümlerini yaşadıkları albüm. Ve o
Top'u
albümdeki,
bak çok kişi sevmez.
Yani işte orada şey falan var işte. Wailing Ball. Ondan sonra...
Sevmiyorlar, bilmiyorlar. Aslında yani Wailing Ball çok karanlık bir şarkı.
Aslında Çok acayip, çok acayip yani.
Jimmy çok böyle şey. Evet. Ya çok değişik, güzel bir albümdür o.
Biz orta yaş krizi programını ne zaman kapatmamız gerektiğini nereden anlıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Pil bitiyor. Batarya bitiyor. Ve ben Mert'e diyorum ki Mert yine bitirdik bataryayı diye. O da bana dönüyor aynı söylüyor. Aynen öyle. Lafı toparlıyorduk ama zaten. Dükkörü çok seviyoruz.
En sevdiğim yani, bir tanesi.
En sert metalci zamanlarında bile her zaman seviyordum. Her zaman ayrı bir yer oldu. En sevdiğim şarkısı Close to Me. Bunu da söylemem gerekiyor.
Benim seçmem To Wish Impossible Things.
Twitch, o Mert damardan girdi. Mert üzdü. Mert yine bizi üzdü.
İlk dinlediğim albüm ama Wish tabii benim. Onun belki etkisi vardır ama çok...
Wish'im dinlemiştim ilk başta.
İlk tabii. Çıktığı dönem ilk Wish'le şey yapmıştım yani.
The Same Deep Water As You orada mıydı?
Yok, o Disintegration'da.
O Disintegration'da pardon. Tamam.
The Trust falan.
Şimdi... Heh, Trust orada değil mi?
Trust orada.
Şimdi bir gruptan daha bahsedeceğiz kapatmadan önce size. Çünkü önümüzdeki dönemlerde Mert de ikimiz de çok seviyoruz.
Banshees'den bahsettik zaten.
Ben Banshees'i gerçekten böyle çok yenilikçi bir sanat akımı falan gibi bir şey olarak görüyorum. Öbür yanda...
Okul gibi.
Evet, kesinlikle. Ve herkese böyle ilham veren, etrafındaki diğer müzisyenlere, müzik akımlarına ilham veren bir kesinlikle grup olarak görüyorum. Bir daha ama öbür yanda gerçekten böyle yine... The Cure'un bu albümündeki falan gibi, pornografi albümündeki gibi bütün böyle yüreğini daha ilk albümünden böyle bütün dinleyicilerin karşısına döken bir gruptan bahsedeceğiz. İleride mutlaka yaparız. Mert de ben de çok seviyoruz.
The Sound. Ve Adrian Borland.
Yani özellikle Mert'in bu arada Rain to Rust albüm konseptinde gönderme yaptığı müzisyenlerden birisi. Hatta gönderme değil, doğrudan.
Direkt esin kaynağı
olarak. Ondan da bahsediyor. Öyle bir küçük bir detay da vereyim size.
Adrian Borland'ın bu arada The Sound'ın From the Lion's Mouth albümü benim tüm zamanların en sevdiğim post-punk albümü.
Öyle mi?
Yani bir numaralı albüm o. Hani bu The Cure falan konuşuyoruz. Çok seviyorum Cure'u. Ama From the Lion's Mouth hani şey diyemem. Bu arada aynı dönem. 81 sene sonra. Pornography 82, Fate 81. Yani Fate de aynı sene diye düşünebiliriz. İlk albümleri değil From the Lion's Mouth burada. Daha öncesi var. Ama From the Lion's Mouth benim için hala yani. Benim en sevdiğim post-punk albüm o. Bunu İstediğim her şey var post-punk'ta.
Sözümüz olsun, Mert'le beraber bunu işleyeceğiz. O albüm çünkü ben
mutlaka
de çok
mutlaka dinlesinler arkadaşlar. Çok çok fazla duyulabilmiş bir grup değil. Niyesini söyleyeyim. Banshees diyoruz, Banshees'in bir imajı var. Sisters diyoruz, Sisters'in bir Mission'ın bir imajı var.
Cure'un da var.
Cure'un zaten imajdan fışkırıyor her şey.
Wire falan bu gruplar.
Maalesef The Sound... Yani öyle bir şeye sahip değil. Hani Adrian Borland gibi giyineyim de konsere gideyim. Evet. Adrian Borland grunge'lar gibi giyiniyor. Çünkü evet, şey normal bir insan gibi giyindiği için. Ve işte
şey, full depresif, hep depresif.
Vesaire. Hani böyle pop yıldızı havası olan adamlar değiller. Onun birazcık bence celebesini çekmişler.
Yani canına kıymaksa canına da kıydı garibim.
Evet.
Yani orta yaş krizi sizleri çok seviyor. Bir sonraki videomuzda sizinle birlikte olacağız. Kendinize dikkat edin.